Ayrım 12 Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 144. Michael Courtney atından inerek kayalara çıktı. Bir haftadan beri buraya gelmek istemiş ama buna engel olmuştu. Nedense buraya gelmesi anne ve babasına sadakatsizlikmiş gibi geliyordu ona. Thurnis Kral geride çok aşağılarda kalıyordu. Fakat Michael o tarafa bakmıyor, kısrağının yanında durmuş kuzeydeki toprakları kaplayan ağaçları seyrediyordu. Meşeler boy atmışlardı ve artık aralarındaki açıklıklar da gözükmüyordu. Michael Leon Kopa en çok bu kadar yaklaşabiliyordu. Burası yasak topraktı. Bir peri masalındaki sihirli ormandı sanki. Eğer çantasından dürbününü alıp dikkatli o toprakları taradı. Sonra çiftlik evinin damını gördü. Büyük annem orada diye düşündü. Gidip onu ziyaret edebilirim. Bunda bir kötülük yok. O çiftlikte değil. O savaşıyor. Dürbününü eğer çantasına sokarken Leon Kopa gitmeyeceğini biliyordu. Annesine verdiği söz onu bağlıyordu. Tıpkı vermiş olduğu pek çok söz gibi. O sabahki tartışmayı hatırlayınca yine onların kazandığını anlayarak kaderine razı oldu. Onları bırakamazdı. Kendisi olmazsa onların çökeceklerini biliyordu. Onun peşinden savaşa gidemezdi. Kurduğu düşleri anımsayınca alaylı alaylı gülümsedi. Onunla birlikte savaşta saldırıya geçecek, geceleri kamp ateşinin yanında oturup onunla konuşacak, onu bir süngüden kurtarmak için kendini öne atacaktı. Michael son Noel tatilinde her gün buraya gelip saatlerce çiftliğe bakmıştı. Sean Courtney'i bir kez olsun görmek istemişti. Dürbünle bakarken o boylu boslu adamı görmenin ona ne denli zevk verdiğini suçluluk duyarak anımsadı. Artık o gitti dedi kendi kendine. Aşağıya inip büyük annemi görürsem sadakatsizlik etmiş olmam. Şahane doru kısrağı atladı ama bir an düşünceli düşünceli durdu. Sonunda Theodis krala dönerek Leon Cobb'dan uzaklaştı. Yüksek sesle buraya tekrar gelmeliyim diyordu. Özellikle o eve döndükten sonra. 33. Bölüm. Çok yorgundular. Jan Paulus Lerox atlarından atlayan adamlarının bitkin hallerine baktı. 3 yıldan beri savaşıyorlardı. Son zamanlarda da saldıran haki üniformalılar yüzünden çok zarar görmüşlerdi. Bu adamlar yenileceklerini biliyor, gömdükleri arkadaşları için yas tutuyorlardı. Jan Paulus belki her şey bitti diye düşünerek başındaki eski şapkayı çıkardı. Belki de savaşı kaybettiğimizi açıklayarak teslim olmak daha iyi. Yüzünü eşarbıyla sildi. Sonra nehrin karşı yakasında kalan yakılmış evlerin kapkara kalıntılarına baktı. Yüksek sesle hayır dedi. Daha bitmedi. Son bir kez deneyene kadar bitmeyecek. En yakındaki gruba doğru gitti. Hani işler nasıl gidiyor? Pek fena sayılmaz Uğum Paul. Genç pek sıskalaşmıştı. Hoş hepsi de iyice zayıflamışlardı. Henry at battaniyesini otların üstüne serip yatmıştı. İyi, Jan Paulus onun yanına çömeldi. Cebinden çıkardığı piposunu ağzına sokarak adeta emdi. Boş pipoda hala tütün tadı vardı. Oturanlardan biri ayağa kalkarak deri tütün kesesini uzattı. Piponu doldurmaz mısın Uğum Paul? Ne, danki. Dayanamayacağını düşünerek tütün kesesini görmemek için başını salladı. Vali geçtiğimiz zaman içeriz artık. Henry de şaka yaptı. Ya da Cape'e girdiğimizde. Jan Paulus ona gülümsedi. Cape 1000 mil güneylerinde kalıyordu fakat oraya gideceklerdi. Evet, tütünü Cape'e sakla. Sonra yüzündeki gülüş silindi. Savaş ve hastalık yüzünden sadece 600 bitkin adamı kalmıştı. İşte bunlar da Fransa büyüklüğünde bir eyaleti ele geçirmeye çalışacaktı. Konuşmaya başladı. Yanni Smuts, büyük bir güçle Cape'e girmiş bile. Pretorius'la bağımsız devlet topraklarına dalmış. De La Rey ve De Vette de onu izleyecekler. Zeitzman da bizimle Val nehrinde buluşacak. Bu kez Cape'deki Boerler de bizimle gelmeli bu sefer. Öne doğru eğilmiş yumuşak sesle ağır ağır konuşuyordu. Bakımsız kızıl sakalı toz toprak içinde kalmış, iyice zayıflamış dev gibi adam konuşurken öteki gruplar da onun etrafına çömelip bir daire oluşturdular. Dinlemek ve teselli bulmak istiyorlardı. Gece olunca Jan Paulus artık uyuyun Kera istedi. Sabah erkenden buradan ayrılacağız. Bir yandan da İngilizler bu gece gelmezlerse tabii diye düşünüyordu. Uzandı ama uyuyamadı. Eğerine dayanıp belki 100. kez karısına Henrietta'nın mektubunu okudu. 4 ay önce yazılmıştı ve komandolarının mektubu kendisine getirmeleri de 6 hafta almıştı. Henrietta dizanteriden yatıyordu. 2 küçük çocuğu yani Stephanus'la bebek Paulus bulaşıcı bir hastalığa yakalanıp ölmüşlerdi. Henrietta hastalığın büyük çocuklara da bulaşmış olmasından korkuyordu. Hava iyice karardığı için yazıları göremez oldu ve mektup elinde öylece kaldı. Bu kadar büyük bir bedel ödedikten sonra bir şey kazanmamız gerekirdi diye düşünüyordu. Belki hala bir şans vardı. Belki. ''Ata binin, İngilizler geliyor. Ata binin, hakiler geliyor.'' Bağıranlar akarsuyun karşı kıyısındaki tepeye koyduğu gözcülerdi. Ses sakin gecede iyi duyuluyordu. Kamptakiler aynı sözleri haykırarak koştular. Yan Paulus eğilip bitkinlikten oracıkla derin bir uykuya daldığı için bağırmaları duymayan genci sarstı. ''Uyan Henry, tekrar kaçmamız gerekiyor.'' 5 dakika sonra adamlarını tepeden aşırıp güneye doğru götürüyordu. 34. Bölüm. Sean hala güneye gidiyorlar dedi. 3 gündür yol alıyorlar ve yönlerini değiştirmediler. Sol başını salladı. Lerox'un bir şey tasarladığı belli. Neyse, atları dinlendirmek için yarım saat mola verelim. Sean dönüp el sallayınca arkadaki askerler hemen atlarından atladılar. Uzun süredir Boerlerin peşindeydiler. Sık sık onlara baskın yapmışlar, savaşmışlardı. Bir yıl önce pek acemi olan adamlar şimdi sert, vurucu güce sahip bir bölük oluşturmaktaydılar. Sean sırıttı. Onlar kendilerine verdiği adı hak etmişlerdi artık. Saul'a bir yaprak sigarası ikram ederek, ''Larox'un ne düşündüğü konusunda bir fikrin var mı?'' diye sordu. ''Cape demir yoluna saldırabilir. Sean olabilir.'' diyerek düz bir taşın üstüne oturup bacaklarını uzattı. ''Tanrım, bu işten bezdim. Neden yenildiklerini kabul etmiyorlar? Neden tekrar tekrar çatışmaya kalkıyorlar?'' Sonra başını kaldır. ''Evet Embeyane, ne var?'' Embeyane ciddi bir konuşmaya başlamadan önce gereken şeyleri yapıyordu. Sean'un 10 adım gerisinde çömelmiş, mızraklarını da yanına bırakmış enfiye çekiyordu.
''Nakosi?''
''Evet.''
''Nakosi, bu adamlar eskisinden farklı gidiyorlar. Tıpkı bizim gibi Nakosi.'' Arkadan gelenler önden gidenlerin izlerini takip ediyorlar. Onun içinde topraklara bakınca kaç atlı geçtiğini anlayamıyoruz.
Sean 600 kişi kadar olduklarını biliyoruz diye cevap verdi.
Nakosi, artık önümüzde 600 adam yok.
Tanrım, haklı olabilirsin. Sean ayağa fırlayıp dolaşmaya başladı. Demekler Rus komandolarını gruplara ayırıyor. Biz pek çok kayalık yerden geçtik. Adamları orada ayırmış olabilir. Böylece gece olunca belki 50 kadar adamı kovalayacağız. O adamlar da birbirlerinden uzaklaşıp gecenin karanlığında kaybolacaklar. Daha sonra da önceden kararlaştırılmış olan bir yerde buluşacaklar. Yumruğunu avucuna vurdu. Tamam. Dönerek soğula baktı. 1 mil geride bir akarsuyu açtık. Orası ideal bir yer olabilir.
Sol, büyük bir tehlikeye atılıyorsun diye uyardı. Eğer geri dönersek ve yanıldığın anlaşılırsa Lerux'u bir daha bulamayız.
Sean homurdandı. Haklıyım. Haklı olduğumu biliyorum. Atları atlasınlar. Geri dönüyoruz.
Sean atını derenin yanında durdurarak çakıl taşlarının üstünden akan berrak suya baktı. Aşağıya doğru gitmiş olmaları gerek. Aksi halde atların kaldırdığı çamurlar buraya kadar gelirdi. Saul'e döndü. Ben yanıma 50 adam alacağım. Böylece pek toz kalkmaz. 1 saat kadar bekle. Sonra kalan askerlerle gel.
Saul emredersin diyerek gülümsedi.
İki kıyıya da izleri aramak üzere 2 Zulu yerleştiren Sean, Eccles ve 50 adamla dereyi izleyerek kuzeybatıya doğru gitti. Koyu renk bulutlar gökyüzünü kaplamıştı. Rüzgar buz gibi esiyor, insanı donduruyordu. Suyun sığ yerine gelince Sean telaşlanmaya başladı. Sonra Embeyane diye seslendi. İzleri gözünden kaçırmadığından emin misin? Embeyane doğrulup dönerek Sean'u buz gibi bir vakarla süzdü. Cevap vermeye bile tenezzül etmeyerek yine araştırmaya başladı. 50 metre kadar gittikten sonra Sean'a
''Hayır Nikos'' dedi, ''izleri gözden kaçırmadım.''
Mızrağıyla otları yassılıp çamurlanmış kıyıyı işaret etti.
''Onları bulduk.''
Sean rahat bir soluk aldı. Arkasındaki adamların coşkusuyla fısıldadıklarını da duydu.
''Harika bu efendim.'' Sırıtan Eccles'ın bıyığının uçları havaya kalktı.
''Kaç kişi geçmiş Embeyane?'' ''20, daha fazla olamaz.''
''Ne zaman?''
''Çamur kurumuş.''
Embeyane bu soruyu düşünüp eğilerek türünü anlamak için toprağa dokundu. ''Onlar yarım güneşte buradaymışlar.''
Bu sabahın 11'i demekti. Öyleyse bu erler buradan 5 saat önce geçmişlerdi. Nal izleri iyi görülüyor mu? Bunları izleyebilir misin?
Evet Nikosi.
Öyleyse koş Embeyane. İzler önce batıya gitti, sonra dönerek güneye yöneldi. Shaun'un atları koşan Embeyane'nin peşindeydi. Shaun güneye, daima güneye diye düşündü. Yan Paulus 600 kişiyle ne başarmayı umuyor? Yoksa bizim piyade ve süvari alaylarının arasından sızıp daha değerli bir şeyi ele geçirmeye mi çalışacak? Demir yolunu mu? Shaun bunu beğenmedi. Yan Paulus bütün adamlarını bir demir yolu için tehlikeye atmazdı. Öyleyse ne?
Cape mi?
Tanrım! Öyle, Cape'e gidecek. Buğday tarlaları ve bağlarla dolu verimli topraklar. Burası 100 yıldır İngiliz yönetiminde ama orada Larux, Dövet ve Jan Smuts'un kanından insanlar var. Shaun Smuts zaten komandolarını Orange Nehri'nden karşıya geçirdi dedi. Eğer Larux da onu izlerse, Dövet de onu izlerse, eğer Cape'deki Boerler de onlarla birleşirlerse, bu korkunç bir fikirdi. Peki ama Jan Paulus sadece 600 adamla Cape'e gider mi? Hayır, onun daha fazla adamı olmalı. Bence peşine takıldığımızda o başka bir güçle buluşmaya gidiyordu.
Kiminle? Delarey'le mi?
Hayır, o Maga Kiesberg'le. Ya da Vett, o da çok güneyde. Geriye Zietzmann kalıyor. 1500 adamı olan Zietzmann. Peki onlar nerede buluşacaklardı? Bir nehir kıyısında buluşmaları gerekliydi. Çünkü 2000 ata bu gerekti. Orange Nehri çok tehlikeli olacağına göre Vaal kıyısında buluşacaklardı. Ama Vaal'in neresinde? İki general kolaylıkla tanınacak bir yer seçmiş olmalıydılar. Sığ yerlerden birine mi? Hayır, İngiliz süvarileri oralardan çok geçiyordu. Bu ırmağın bir kolu olmalıydı kuşkusuz. Shaun heyecanla yer çantasını açarak harita mahfazasını çıkardı. Kalın haritayı katlayıp dizine dayayarak baktı. İşte şu diye mırıldandı. Parmağını güneye doğru kaydırdı. Padda suyu.
Özür dilerim, anlamadım albayım.
Padda, Eccles, padda.
Eccles şaşkınlığını belli etmeyerek emredersiniz dedi.
Aşağıdaki vadide ansızın bir tek ateş yandı, sonra küçülüp söndü.
Shaun, her şey hazır mı Eccles diye fısıldadı.
Komutanım.
Eccles bu tek sözle her şeyin tamam olduğunu belirtiyordu.
Ben aşağıya iniyorum, işaret vermemi bekle. Boerlerin sadece bir nöbetçisi vardı. Adamlar düşmanı başarıyla atlattıklarından emin, iyi gizlenmemiş ateşin çevresinde uyuyorlardı. Shaun'la Embeyane usulca aşağıya inip nöbetçinin oturduğu yüksek kayanın 20 adım kadar gerisindeki otların arasına çömeldiler. Yıldızların ışığında adamın silüetini görüyorlardı. Shaun dikkatle bir dakika kadar onu gözledikten sonra "O da uyuyor" diye fısıldadı. Embeyane bunu doğruladı. Shaun alçak sesle "Onu usulca yakala" dedi. "Silahının düşmemesine dikkat et, adamı öldürme. Buna gerek yok."
Embeyane bir leopar gibi sessiz sedasız kayaya doğru gitti.
Shaun karanlıkta beklerken ilerisini görmeye çalışıyordu. Saniyeler geçti ve birden kayanın üstündeki boer kayboldu. Bunu hafif bir iç çekişi, yine hafif bir hışırtı izledi. Embeyane gittiği gibi sessiz sedasız döndü.
"Oldu Nikosi."
Shaun tüfeğini bir yana bırakıp avuçlarını ağzına yaklaştırarak bir gece kuşununkini andıran ıslığımsı bir ses çıkardı. Ateşin yanında uyuyanlardan biri kımıldanıp kendi kendine mırıldandı. Sonra Shaun bir çakıl taşının düştüğünü ve usulca otlara basan ayakların sesini duydu. Ama bu hafif sesler rüzgarda kayboldular.
Shaun, Eccles diye mırıldandı.
Binbaşım.
Shaun doğruldu, hemen kampı sardılar.
Shaun Taal dilinde "Uyanın beyler" diye bağırdı. "Kahvaltı hazır." Her adam uyandığında başında duran askeri ve göğsüne namlusu dayanmış olan Lee Metford tüfeğini gördü.
Shaun emir verdi. "Ateşi canlandırın, tüfeklerini toplayın."
Bu iş sandığından da kolay olmuştu.
"Embeyane, kayalıktaki adamı da getir."
Embeyane adamı sürükleyerek ateşin yanına getirip bırakınca Shaun onun üstüne eğildi. Olgun bir erkek değil, ince yüzlü, sakalları henüz çıkmaya başlamış sarışın bir gençti. Shaun başını kaldırıp bakınca tutsakların onun sesini duyamayacak kadar uzaklaştığını gördü.
"Su getir Embeyane."
Zulu'nun ateşin yanından alıp getirdiği matarayı kaparak yapacağı işi adeta tiksintiyle düşündü. Genç darbenin etkisiyle kendini toplayamadan yapması gerekiyordu bunu. Yüzüne soğuk su dökülen delikanlı içini çekerek başını salladı.
Sean Paul dilinde konuşarak hafif sesle kalk dedi.
Boer mırıldandı. Uğum Paul.
Haydi kendine gel.
Genç doğruldu. Nerede? Sen İngilizsin.
Üniformayı görmüştü. Sean evet diye onayladı. Biz İngiliz, yakalandın.
Uğum Paul. Genç deli gibi çevresine bakındı.
Onun için endişelenme. Sen Elena'ya giderken aynı gemide olacaksınız. Larux ve Zisman dün valide yakalandılar. Biz onları Padda'da bekliyorduk. Tuzağa düştüler.
Uğum Paul yakalandı mı?
İyice sersemleyen gencin gözleri hala donuktu.
Fakat nasıl bildiniz? Bir hain var demek. Size söyledi. Buluşacakları yeri nasıl anladınız? Uğum Paul'dan dün ayrıldık henüz.
Birden sustu çünkü aklı başına gelmişti.
Beni kandırdınız diye fısıldadı. Beni kandırdınız.
Sean ayağa kalktı. Üzgünüm. Eccles'ın tutsakları bağladığı yere gitti. Yüzbaşı Friedman gelince bizimkileri Ferreniging'deki garnizona getirirsin. Beni orada beklesin. Ben adamımla gidiyorum. Sonra Embeyani'ye seslendi. Atımı getir. Bu haberi Eccles'ına götürmesi için kimseye güvenemezdi. Ertesi gün öğleden sonra korunan demir yoluna erişti Sean. Kuzeye giden bir treni durdurarak bindi. Ertesi sabahta yorgun argın Johannesburg'da indi. 35. Bölüm. Jan Paulus Lerux atının dizginlerini çekerek durdu. Arkasındaki komandolar da birbirlerine sokulup heyecanla ileriye baktılar. Vaal geniş, suyu da bulanık ve çamurlu olan bir ırmaktı. Kıyıları dikti. Üstünde de diken ağaçları vardı. Yani 3000 asker ve atın gizlenebileceği bir yer değildi burası. Fakat Lerux buluşma yerine dikkatle seçmişti. Burada Padda suyu küçük tepelerin arasından geçerek vaalle birleşiyordu. Bu küçük tepeler arasında bir ordu gizlenebilirdi ama dikkatli davranmak koşuluyla. Bir düzine ateşin dumanı havaya yükseliyor, atlar ırmağın ortasındaki kumsal adacığa götürülmüş sulanıyorlardı. 100 kadar adam da kıyıda gürültü ederek yıkanıyordu.
Lerux budala diye kükreyerek atını mahmuzladı. Konak yerine dalarak Zisman'a haykırdı.
Men her buna itiraz etmeliyim.
70'ine yaklaşmış olan Zitzman'ın bembeyaz sakalı yeleğinin 5. düğmesine kadar iniyordu. O aslında general olacak biri değil, rahipti. Komandoları da iyi yönetemediği için düşmana hiç zarar vermemiş, dolayısıyla pek fazla adam da kaybetmemişti. Delorey ile Lerux fazla adam da kaybetmemişti. Delorey ile Lerux fazla ısrar ettiği için bu plana razı olmuştu Zitzman. 3 gündür Lerux'u beklerken türlü kuşkulara kapılmıştı. Eşi de bu kuşkuları onunla paylaşmıştı. Savaş alanına eşini götüren tek generaldi Zisman. Adam ateşin başından kalkarak yüzü öfkeden kızarmış, kızıl saçlı dev Lerux'a kötü kötü baktı.
Menher, karşınızda sadece bir büyüğümüz değil, bir rahip bulunduğunu da unutmayın lütfen.
Böyle başlayan tartışma tam 4 gün sürdü. Lerux, Colenso ve Sopiankop'ta büyük başarı kazanmıştı ama komutanlığı Zisman istiyordu. Çünkü hem Lerux'tan 30 yaş büyüktü hem de onun 1600 adamı vardı. Lerux'un yıllardır durmadan savaştığını, 8 tren devirip 4 İngiliz bölüğünü yok ettiğini düşünmüyordu. Sonunda bu tartışmayı Zisman kazandı. Bunu sağlayan da adamın son 18 aydır savaşmamış olmasıydı. 2 yıl önce Lord Roberts Pretoria'ya girdiğinde Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti Komati Port'a çekilmişti. Bu arada Pretoria hazinesinde bulunan 2 milyon Kruger altını da götürmüştü. Daha sonra ihtiyar Kruger Avrupa'ya giderken bunların bir bölümünü almış, kalan altınlar da komando liderleri arasında pay edilmişti. Komutanlar bu altınlarla silah, malzeme ve benzeri şeyler alacaklardı. Lerux kendi payına düşeni daha aylar önce bitirmişti. Paranın birazını Portekizli silah kaçakçılarına, kumanya sağlayan yerlilere ve aylık olarak adamlarına dağıtmıştı. Elinde kalan bölümünü de bir İngiliz saldırısı sırasında Hotchkiss makinalı tüfeği, 20 seçme adam ve yerine konmaz 100 atla birlikte yitirmişti. Buna karşılık Zisman buluşma yerine bir katıra yüklediği 30.000 altınla gelmişti. Cape'in ele geçirilmesi de büyük ölçüde bu paraya bağlıydı. 4. gece yapılan seçimde rahip general 200 fazla oyla komutan oldu. Lerux'un yanındaki bu erlerden biri demek sabah yola çıkacağız dedi. Başka biri de ilave etti. Zamanıdır. Lerux yemek pişirmek için ateş yakmanın tehlikeli olduğu konusunda Zisman'ı ikna ettiği için kuru et yiyorlardı.
Lerux van der Berg'in adamları görünürlerde yok mu diye sordu.
Henüz yok Umpaul. Larox demek öldüler diye mırıldandı. İngilizlerle karşılaşmış olacaklar. Hafifçe içini çekti. 20 iyi adam gitmişti. Henry de onların arasındaydı. Paulus bu genci çok severdi. Hepsi de öyle. Henry birliğin maskotuydu. O sırada tepedeki nöbetçi bağırınca hepsi birden ayağa fırladı.
Bir gözcü geliyor.
Larox yukarıya aykırdı. Ne taraftan?
Irmağın kıyısından atını çatlatacakmış gibi sürüyor.
Birden ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Hepsinin endişeye kapıldığı belliydi. Bugünlerde dört nala gelen bir binici ancak kötü haber getirirdi. Irmaktan geçen atlı karşı kıyıya çıkarak kampa daldı. İngilizler geliyor diye bağırdı. Hakiler geliyor. Larox koşup atı başından yakalayarak sordu. Kaç kişi?
Büyük bir ordu.
1000 kişi var mı?
Çok daha fazla. 6-7 bin.
Larox moktik diye küfür bastı. Süvari mi?
Piyade ve topçu.
Ne kadar yakınlar.
Öyle olmadan buraya erişirler.
Larox onu bırakıp Zisman'ın arabasına koştu.
Duydunuz mu Menher?
Evet duydum.
Larox hemen atlara atlamalıyız dedi telaşla.
Belki bizi bulamazlar. Belki geçip giderler.
Larox ona baka kaldı. Çıldırdınız mı diye fısıldadı. Zisman şaşkın şaşkın başını sallarken başka bir gözcünün atlılar diye bağırdığını duydular. Güneyden geliyorlar. Süvariler. Larox atlardan birine atlayıp deli gibi sürerek tepeye tırmandı. Orada nöbetçinin yanında atladı.
Boyer işte orada diye işaret etti.
4-5 mil ötedeki atlılar tıpkı sıra sıra giden asker karıncaları andırıyorlardı. Birlikler tüm güneyi tutmuştu.
O taraftan geçemeyiz, geri dönmeliyiz.
Kuzeye doğru baktı. O anda kalkan tozları gördü ve midesinin bulandığını hissetti.
Orada da askerler var diye fısıldadı.
Aikis'in dört tarafı da sarmıştı. Van der Berg, İngilizlere teslim olup bizi ele verdi. Bir an daha kalkan toza baktıktan sonra savunmada değişiklik yapmayı uygun buldu.
Irmak tek hattımız dedi. Yan kanatlarımızda bu ve öbür tepe var.
Gözlerini Padda suyunun arkasındaki küçük vadiye dikti. Bayırları ezberliyor, daha şimdiden kafasında maksimleri oralara yerleştiriyordu.
500 adam kuzeydeki tepeyi tutabilir fakat ırmağın kıyısında 1000 adama gerek var.
Atını atlayıp nöbetçiye seslendi.
Sen burada kal, yanına adam yollayacağım. Şu kenarlara siper kazacaksınız.
Sonra tepeden inerek dört nala Zisman'ın arabasının yanına geldi. Arabanın arkasındaki brandayı açarak ben her diye söze başladı ama durdu. Zisman arabadaki yatağın üstünde karısıyla oturuyordu. Kucağında da açık bir İncil vardı.
Menher, çok az vakit var. Düşman her taraftan yaklaşıyor.
Ama rahibin donuk gözlerinden söylenenleri anlamadığı belliydi.
Larox kesin bir sesle, Menher, komutayı ben alıyorum dedi.
Sean Courtney Vaal'in 15 mil kuzeyinde bekliyordu. Bu kadar uzaktan bile ırmağın oradan kalkan tozları görebiliyordu.
Sol galiba Aikis'in onları yakaladı dedi.
Evet, Aikis'in onları yakaladı. Sean'un sesi hafifledi, zavallılar. Başçavuş Eccles hiç olmazsa çarpışmaya katılmamıza izin verebilirlerdi diye omurdandı. Uzakta uğuldayan toplar onda kan dökme arzusu uyandırmış, kalın bıyığı öfkeli öfkeli oynuyordu.
Bu bana hiç de hakçaymış gibi görünmüyor. Bir yıldan daha uzun süredir o ihtiyar Boer'i izliyoruz. Hiç olmazsa işin sonunda orada bulunmamıza izin verselerdi.
Biz gizli gücüz Eccles. General Aikis'in Boer'leri güneye, yani süvarilerine doğru sürmek istiyor. Ama o heriflerden biri ateş hattını yaracak olursa onun icabına da biz bakacağız.
Eccles bu haksızlık diye tekrarlarken kendini topladı.
Bağışlayın albayım. 12. ayının sonu. Sayfa 159.